Ayrım 9, Rehin, Sabahattin Önkibar, sayfa 111. AVM tarzı hastaneler. Formun 6, ilk örnekleri Adana, Mersin, Isparta gibi güney illerinde faaliyete geçen bu hastaneler ortalama 1000 yataklı iken İstanbul, Ankara gibi metropollere 3000 yataklılara varan daha büyükleri yapıldı. Üstleniciler başta Rönesans, CCN, YDA, Türkerler, Astaldi olmak üzere AKP'nin gözde firmalarıydı. 2020 ortalarında hizmette olan şehir hastaneleri sayısı 11'i, yatak kapasiteleri 16 bini buldu. Yıl sonuna kadar 2021 sonuna kadar da 5 yeni hastanenin hizmete girmesiyle sayı 2021 sonunda 18'i, yatak kapasitesi de 26 bini bulacak. Yerli ve yabancı firmalara AVM tarzında yaptırılan şehir hastanelerinde kullanılan yatak sayısı 2020 ortalarında 16 bini bulurken, bu hastaneler için 2020'nin ilk 7 ayında yaklaşık 17 milyar lira kira ve hizmet bedeli ödendi. Bu durumda aylık fatura 2,5 milyar lirayı aşıyor. Temmuz ödemesinin 5 milyar liraya yaklaşması, yıl sonunda toplam ödemenin 42 milyar lirayı bulacağı sinyalini gönderiyor. Bu da 2020 için yaklaşık 6 milyar dolar demek. Yıllık ödeme burada kalsa, 25 yıllık sözleşmeler için 150 milyar doları buluyor. Ama unutulmaması gerekir ki sadece 2021'de 10 bin yataklı 5 hastane daha hizmete girecek. 16 bin yatak için yıllık 6 milyar dolar ödeniyorsa, 26 bin yatak için ödeme neredeyse yılda ortalama 10 milyar doları bulacak. Bu da 25 yıl için 250 milyar dolar gibi dudak uçuklatıcı bir yük. Londra mahkemeleri yetkili. Covid-19 salgınının öncelik alması ile bu büyük savurganlık yeterince gündeme taşınamıyor. Türkiye'nin bu en büyük kara deliğinin baş savunucusu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında şöyle diyordu: "Ne zaman ki bu ülkede başbakan oldum, o süreçte hep bunu söyledim. Şehir hastaneleri benim rüyamdır, benim hayalimdir dedik ve elhamdülillah o günden itibaren başladık. Ve şehir hastanelerimizi inşa ederek her geçen gün asgari tüm büyük şehirlerimizde bunları yapacağız." KOİ projeleri noktasında iki hususun altını çizelim. Biri Tayyip Erdoğan'ın halka söylediği "cebinizden bir kuruş bile çıkamayacak" beyanı, diğeri de anlaşmazlık hallerinde yetkili yargının Türk değil Londra mahkemeleri olmasıdır. Şaka değil, ihaleyi veren ihaleyi alan Türk ama yetkili olan Londra mahkemesi. Ondan sonra AKP'den yerli milli edebiyatı. Bu ve buna benzer pek çok olay AKP'yi gelecekte yüce divana taşıyabilir. Hıfz-ı sıhha rezaleti. Evet, AKP müteahhit, şehir hastaneleri açarken Hıfz-ı sıhha gibi bir büyük kuruluşun kapısına 2011'de kilit vurabilmiştir. Böyle stratejik bir kurum neden kapatılır? Koronavirüs olayı yaşanmasa hiç kimse bunu merak bile etmeyecekti. Hıfz-ı sıhha dünya çapında çok önemli bir kurumdu. Bu merkezde verem, tetanos, difteri, kolera, tifüs aşısı, kuduz ve akrep serumları üretilmiş, çiçek aşıları ABD ve Çin'e gönderilmiştir. Bugün o canım tesis kapalı. Değerli bilim insanları ayrılmış ve ne yazık ki cihazları da çürümeye terk edilmiş durumda. Hıfz-ı sıhha bünyesinde yapılması programda olup AKP iktidarı ile vazgeçilen aşı fabrikasının maliyeti 200 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Ki bu rakam günümüz şehir hastanelerinin milyar dolarlık maliyeti karşısında çok düşüktür. Eğer Hıfz-ı sıhha tasfiye edilmeyip o aşı üretim tesisi faaliyete geçirilseydi, şu anda dünyada pandemi yani küresel salgın yaratan koronavirüsün aşısını pekala üretebilirdik. Aşı üretim merkezleri biyolojik savaş ve korunma açısından önemli merkezlerdir. Refik Saydam Hıfz-ı sıhha merkezinin tarihçesi şudur. Merkez Ankara'da bulunan bir ulusal referans laboratuvarıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk sağlık bakanı olan Doktor Refik Saydam tarafından 27 Mayıs 1928 yılında kuruldu. Refik Saydam Hızlı Sıha Merkezi'nin önemli hizmetlerinden bir kısmı şöyle. 1931, ağız yoluyla uygulanan BCG aşısı üretildi. 1932, serum üretiminin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye gelmesi sonucu dışarıdan serum ithali durduruldu. 1933, Simple metodu ile kuduz aşısı üretildi. 1934, İstanbul Aşıhanesi Enstitü bünyesine nakledildi ve çiçek aşısı üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye geldi. 1942, tifüs aşısı ve akrep serumu üretildi. 1948, boğmaca aşısı üretildi. İnfluenza virüsü, Newcastle virüsü ve tavuk vebası üzerine araştırmalara başlandı. 1950, İnfluenza Laboratuvarı Dünya Sağlık Örgütü DSÖ tarafından Uluslararası Bölgesel İnfluenza Merkezi olarak tanındı. İnfluenza aşısı üretildi. 1958, frenginin modern yöntemlerle teşhisi sağlandı. 1965, kuru çiçek aşısı üretildi. 1970, fibrinojen, albümin ve gamma globulin üretildi. 1983, kuru BCG aşısı üretildi. 1987, AIDS Araştırma ve Doğrulama Merkezi açıldı. 1992, kan ürünlerinin viral inaktivasyonu sağlandı. Evet, bütün bunları üreten Refik Saydam Hıfzı Sıha, AB hayaline kurban edildi. Refik Saydam Hıfzı Sıha'nın eski başkanı Dr. Erol Afşin'in şu sözlerine dikkat. Aşı üretim merkezleri biyolojik savaş ve korunma açısından çok önemli merkezlerdir. Dünyada birçok ülkenin böylesine stratejik kurumunun kapatılmasından çok mutlu olduklarını bilmenizi isterim. İlginçtir. Hıfzı Sıha'nın neden kapatıldığı TBMM'ye getirilmesine rağmen iktidar tarafından hiçbir cevap verilmemiştir. 100 bin şikayet, 30 bin dava. Evet, Türkiye böyle bir ülke ve burada olmaz olmaz. Bir anda olmayacak şeyler olabildiği gibi anında her şey ters yüz de olabiliyor. İşte FETÖ olayı. 10 yıl önce Fethullah Gülen adeta peygamber misali selamlanır ve eller üstüne tutulurken bugün aranan azılı teröristtir. İktidar değiştiğinde iktidar mensupları noktasında benzer şeyler söz konusu olabilir. Öyle, çünkü mesela FETÖ olayında yardım ve yataklık suçu hiç yargıya malzeme olmamıştır. FETÖ'nün siyasi ayağının üstüne gidilmemiştir. Koşullar değiştiğinde pekala tersi şeyler olabilir. Yargı konusu AKP'nin en hassas konusudur. Bugün Türkiye'de yargının iktidar vesayeti altında olduğu değerlendirmesi koroya dönüşmüştür. Yargı sistemi olmadık şeyler için soruşturmalar açarken, açılması gereken soruşturmalar ise pas geçiliyor. Maalesef Tayyip Erdoğan'a hakaret yargının en önemli gündemidir. Erdoğan için bugüne kadar 100 bin civarı soruşturma, 30 binde dava açılmıştır. Yargımız Zindaşti Burhan Kuzu. Yargı sistemimizi resmeden ilginç bir olay olan Zindaşti Burhan Kuzu olayını aktaralım. Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen İranlı Naci Şerifi Zindaşti, geçtiğimiz yıl adam öldürmek, cinayete azmettirmek, FETÖ üyeliği suçlarından tutuklandı. İddiaya göre dünyanın sayılı uyuşturucu kaçakçılarındandı. İstanbul'da işlenen bir dizi cinayetin azmettiricisi olduğuna dair ciddi deliller vardı. Polisin şok baskınıyla tutuklanmıştı. Ancak hakkında ciddi cinayet delilleri olan ve gemilerle uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası tutanaklara geçmiş bir isim olan Zindaşti, 6 ay içinde gece yarısı kararıyla tahliye edildi. Tahliye kararının altında sulh ceza hakimi CÖ'nün ismi vardı. Tepki çeken, yargı camiasında da tartışılan tahliye kararına savcılık hemen itiraz etti ve yeniden yakalama kararı çıktı. Ancak ağır suçlamalarla yargılanan Zindaşti kayıplara karıştı. İddiaya göre eski milletvekili ve saray baş danışmanı Burhan Kuzu da Zindaşti'nin tahliyesi için hakimlere baskı yapmıştı. tahliye kararına imza atan hakim C.Ö. ile Zindaşti'nin yeniden tutuklanmasını isteyen ve daha önce tutuklanmasını sağlayan hakim ve savcıların HSK müfettişlerine verdikleri ifadeler tahliyenin nasıl yaşandığına da ışık tutuyor. Tahliye sürecine tanık olan hakim ve savcılar tutanaklara geçen ifadelerinde Burhan Kuzu'nun Zindaşti'nin tahliyesi için hakimleri aradığını doğruluyor. Naci Şerifi Zindaşti, Türkiye'de uzun yıllardır tartışılan ve uyuşturucu baronu olarak adlandırılan bir isimdi. Kim bu Zindaşti? İsmi ilk kez Yunanistan'da uyuşturucu ile yakalanan bir gemi ve FETÖ üyesi Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün dava kapsamında gizli tanık yaptığı iddialarıyla gündeme geldi. İddiaya göre Zindaşti hayal gücünü zorlayan bir servete sahipti. Bu servet ile de herkesi etkisi altına aldığı iddiaları ayyuka çıkmış bir isimdi. Herkesin tartıştığı ve cinayet uyuşturucu kaçakçılığı ile ismini andığı Naci Şerifi Zindaşti'nin ismi, kızının da içinde olduğu bir aracın uyuşturucu hesaplaşmasında hedef olmasıyla daha çok duyuldu. 26 Eylül 2014'te Zindaşti'nin kızı Arzi Şerifi Zindaşti ile yeğeni Devrim Öztunç'un içinde bulunduğu araç iki şüpheli tarafından çapraz ateşe tutuldu. Zindaşti'nin kızı ve yeğeni olay yerinde can verdi. Zindaşti'nin kızı ve aynı zamanda koruması olan yeğeninin ölümünün ardından İstanbul bir dizi cinayet ve uyuşturucu hesaplaşmasının alanı haline geldi. İddiaya göre talimatları veren isim Zindaşti'ydi. İstanbul'da Zindaşti'nin emriyle seri cinayetler işlendiği şüphesi artınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zindaşti ve adamlarına yönelik operasyon düzenledi. 6 Nisan 2018'de düzenlenen operasyonda Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Zindaşti ile birlikte adamlarını gözaltına aldı. Cinayet ve cinayete azmettirme suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Naci Şerifi Zindaşti ve 5 adamı tutuklanıp cezaevine konuldu. Yasa gereği 6 ay içinde Zindaşti ve avukatları haklarını kullanarak tutuklama kararına tahliye edilmesi talebiyle itiraz etti. Başvuru 11 Ekim 2018'de 5. Sulh Ceza Hakimi C.Ö.'nün önüne geldi. Talebi inceleyen C.Ö., ismi İstanbul'da işlenen bir dizi esrarengiz cinayet ile anılan, uyuşturucudan sağladığı gelirle nüfuzunu kullandığı şüphesi olan Naci Şerifi Zindaşti ve adamları hakkında tahliye kararı verdi. Tahliye kararı önce adliyede şaşkınlık yarattı. Daha önce Zindaşti ve adamlarının tutuklanmasını isteyen savcı E.D. hemen tahliye kararına itiraz etti. Şu olanlara bakın. Savcı E.D.'nin itirazı usul nedeniyle bir üst mahkeme tarafından incelendi. İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi Zindaşti ve bir adamı hakkında tekrar tutuklama kararı verdi. Ancak yeniden yakalanmaları kararı polise ulaştığında ve bu süreç tamamlandığında Zindaşti ve adamları çoktan kayıplara karışmıştı. Sürpriz tahliye kararından sonra Zindaşti'nin kayıplara karışması sadece yargı camiasında değil bütün kesimlerde tepki yarattı. Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK dosyaya el koydu. Tahliye kararını veren hakim C.Ö. görevinden alınarak geçici olarak Küçükçekmece hakimliğine atandı. HSK kararla ilgili de jet hızıyla soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi. Müfettiş incelemesi başladığında ise hakim C.Ö. Erzurum'daki yeni görev yerine atanmıştı. Tahliye kararına imza atan hakim C.Ö. ile birlikte bu karara itiraz eden Cumhuriyet Savcısı E.D. ile hakim Ö.G. HSK Teftiş Kurulu müfettişlerine konuştu. Tutanaklara geçen ifadeler uyuşturucu baronu ve cinayet zanlısı Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliyesinde karanlıkta kalan yönlere de ışık tutuyor. Hakim C.Ö.'nün verdiği tahliye kararına itiraz eden ve soruşturma aşamasında Zindaşti ve adamlarının tutuklanmalarını sağlayan savcı E.D. 8 Ekim 2019 günü HSK müfettişlerine 2 sayfalık ifade verdi. Tahliye kararlarını veren hakim C.Ö. ile çok samimi olmadığını ama iş sebebiyle tanışıklığı olduğunu anlatan E.D. şöyle konuştu. Burhan Kuzu devrede. C Bey en az 3-4 kez farklı zamanlarda beni ziyaret etmişti. Bu ziyaretlerde söz konusu soruşturma dosyasının akıbetini ve ne zaman iddianame düzenleneceğini sormuştu. Bu ısrar ve genel itibarı ile kullandığı çekingen ve mahcup dil bende merak ve şüphe uyandırdı. Tehdit edildiğini veya kendisine şantaj yapıldığını düşündüm ve böyle bir şey olup olmadığını son gelişimde kendisine sordum. Bana üzerimde çok baskı var, çok baskı yapıyorlar dedi. Nereden olduğunu sorduğumda Ankara'dan Burhan Kuzu sürekli arıyor şeklinde yanıtladı. Ben kendisine soruşturmanın yakın zamanda sonuçlanmayacağını söylediğimde benden tutukluluğun gözden geçirilmesi kararının kendi nöbetine denk getirilmemesini, kendisine düşürülmemesini rica etti. Yanlış hatırlamıyorsam C. Bey dosyanın önüne gelmesi halinde mazeret izni kullanacağını ya da rapor alacağını söylemişti. CÖ'nün verdiği tahliye kararına şaşırdım. C. Bey bu dosyada tahliye ve tutukluluğa itiraz kararları vesilesiyle dosyayı görmüştü. Tutukluluğun devamına ilişkin karar vermişti. Dosyayı önceden biliyordu ve bu nedenle karara şaşırdım ve şüphe duydum. Savcı E'de ifadesinde CÖ'nün şüpheli bir kararına daha dikkat çekti. D'nin tutanaklara geçen ifadesine göre Naci Şerif'i Zinnaşli ve adamları İran Maliye Bakanı'nın oğlunun parasının yağmalandığı iddia edilen bir dosyada hakim CÖ'nün önüne gelmiş. Zindaşti'nin adamları polis tarafından gözaltına alınmış ama elde ciddi deliller olmasına rağmen hakimin huzuruna çıkan sanıklar adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. ED bu dosyanın numarasını da HSK müfettişlerine verdi. 2017-62718 sayılı dosyada verdiği karar şüphemi çekti. Tesadüf de olabilir ancak bu dosyayı da Zindaşti'yi tutukladığım dosyaya ekledim dedi. İstanbul'da 6 Nisan 2018 günü düzenlenen operasyonla yakalanan Zindaşti ile birlikte 5 kişi hakkında tutuklama kararı veren o dönemin İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimi E.Ö.'nün de tanık olarak ifadesi alındı. Yargıçlar ve Kuzu E.Ö. 14 Ekim 2018'deki ifadesinde Zindaşti'nin dosyasını hatırladığını belirterek şunları söyledi. Dosyadaki şüpheliler tutuklanmak üzere benim hakimliğime sevk edilmişti. Zindaşti'nin üzerine atılı eylemler kan gütmesi saikiyle adam öldürmeye azmettirme ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarıydı. Dosyadaki mevcut delil durumu itibarıyla şüphelilerin atılı suçları işlediklerine yönelik kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine vararak şüphelilerin tutuklanmasına karar vermiştim. Tahliye olduklarını medya aracılığı ile duydum. İfadesinde dosya ile ilgili farklı bir detayı aktarmak istediğini anlatan E.Ö. şöyle konuştu. Tahliye kararı verildikten sonra henüz itiraz merciine yani 6. Sulh Ceza Hakimliğince dosya ele alınmadan önce Burhan Kuzu'nun avukatı en az 3-4 kez benimle görüşmek istemişti. Hatırladığım kadarıyla avukat ismi M.İ. idi. Kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim ancak en sonunda çat kapı odama girmesi sebebiyle görüşmek zorunda kaldım. Bu kişi söz konusu itirazı değerlendirecek 6. Sulh Ceza Hakiminin hangi kanattan olduğunu sordu. Ben kendisine bir yanıt vermedim ve geçiştirmeye çalıştım. Yalnızca adaletli bir insan olduğunu ve dosya neyse vicdanına göre karar vereceğini söyledim. Yanımda emri vaki şeklinde telefonunu çıkararak Burhan Kuzu'yu aradı ve beni görüştürmek istedi. Telefona yanıt verilmemesi nedeniyle herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Kuzu'nun avukatı ile bir daha görüşmediğini ifade eden E.Ö., tahliye olan Zindaşti ve adamı hakkında tekrar tutuklama kararı veren 6. Sulh Ceza Hakimi Ö.G.'nin kendisini arayarak huzursuz olduğunu ifade etti. E.Ö. aktardığına göre bu dosya ile ilgili Burhan Kuzu kendisiyle görüşmüş ve bilgi alıp vermek istemiş. Ayrıca kendisini bağlatırken baş danışman sıfatını kullanarak sekreteri vasıtasıyla külliyeden aradığını iletmiş diye konuştu. HSK müfettişleri Naci Şerif'i Zindaşti ve adamı Ekrem Öztunç'un tartışmalı bir şekilde tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanmalarına karar veren hakim ÖG'nin ifadesine de başvurdu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 122.